Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda fiten hadislerinden, fitnelerle ilgili, kıyamete yakın meydana gelecek karışıklıklarla ilgili rivayetlerden bahsediyorduk. Sahih-i Müslim'de zikredilen, Müslim'in sahihinde fiten bölümünde zikrettiği rivayetlerden bahsediyorduk. Bunların birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar, şöyle bir haber veriyorlar gelecekle ilgili. Yahudilerle mutlaka harp edeceksiniz. Müslümanlara buyuruyor Efendimiz. Siz Müslümanlar Yahudilerle mutlaka harp edeceksiniz ve onları mutlaka tepeleyeceksiniz, yeneceksiniz. Onlara galip geleceksiniz. Hatta taş bir taş, ey Müslüman bu Yahudidir, gel de onu öldür. Arkamızda bir Yahudi var, gel de onu öldür diyecektir diyor. Yahudilerin fitnesi fesadı tarih boyunca devam etmiş. Peygamberlerini şehit etmişler, Cenab-ı Hakk'a isyan etmişler, günah haramları işlemişler. Her türlü fitne fesat devamlı onlarda olmuş. Salih insanları öldürmüşler, peygamberleri öldürmüşler defalarca. Hatta en son bizim Peygamber Efendimizin vefatı da yine onların eliyle, onların zehirlemesi neticesinde oluyor. Bu derece fesat ehli, bozguncu bir kavim şu anda da hala belki bu bozgunculuğuna devam ediyor ama sonunda artık Cenab-ı Hak onların cezasını Müslümanlar eliyle vereceğini burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Öyle olacak ki diyor, artık kaçacak yerleri olmayacak. Bir ağaç, bir taş bile ey Müslüman gel arkamda bir Yahudi var onu öldür diyecek diyor. Öyle haber verecek. Bu şekilde onlar bir mağlubiyete uğrayacaklar. Dünyadaki cezalarını çekecekler. Ahiretteki cezalar ise Allah'a kalmıştır. Allah biliyor onların artık ahirette nasıl bir cezaya çarptılacağı. Diğer bir rivayette de ağaç veya taş diyor ki hâzâ yahudiyyun verâî, arkamda bir Yahudi var ey Müslüman gel diye haber veriyor. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'den gelen rivayette Abdullah bin Ömer Efendimiz'den naklediyor. Siz ve Yahudiler harp edeceksiniz. Hatta taş bir taş, ey Müslüman şu arkamdaki Yahudidir, gel de onu öldür diyecektir. Buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize gelecekle ilgili bir bilgi vermişler. Bu hadise henüz daha gerçekleşmedi, olmadı. Ama Efendimizin verdiği her haber sahihse, ki bu rivayetler sahih rivayetler, mutlaka onların gerçekleşeceğine biz gönülden inanıyoruz. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet kopmadan önce mutlaka onların bir karşılaşması olacaktır. Müslümanlar onları öldürecekler. Hatta Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak. Taş veya ağaç da ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, hemen gel de onu öldür diyecektir. Yalnız garkat ağacı müstesna. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Garkat ağacı söylemeyecek. Onun dışındaki bütün ağaçlar söyleyecektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde geçiyor. Şu anda Yahudilerin de bu garkat ağacına önem verdikleri, bunun çok çok diktikleri anlatılıyor, naklediliyor. Yani bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediyor, ona iman etmiyorlar. Bir taraftan da bu sözünü dinleyerek ona göre bir tedbir almaya çalışıyor. Demek ki bu vicdanen hakikatte kabul ediyorlar, ancak menfaat icabı dışta reddediyormuş gibi görünüyor. Nefislerine, hevalarına uyarak onun peşinden gidiyorlar. Kıymetli dinleyenler, görüldüğü gibi hadis-i şeriflerde Yahudilerle Müslümanlar arasında şiddetli bir harp olacağı, taşlarla ağaçların dile gelip arkamda Yahudi var diye haber vereceği ifade ediliyor. Müslim'in şarihlerinden, şerh eden alimlerden Übbi rahmetullahi aleyh bu sözü hakikat manaya hamletmek için hiçbir mani yoktur diyor. Yani bunu bir mecaz gibi anlamamak lazım. İşte teknolojidir falan, dinlemedir, kameradır gibi yorumlamamak lazım. Bunun hakiki manasıyla söylendiği gibi anlamaya hiçbir mani yoktur. Allah Teala taşta idrak halk eder. Mamafih, mecaz olmak ihtimali de vardır. Mecaz da olabilir ancak ilk manası hakiki manasıdır. Buna bir mani yoktur. O zaman mecaza gitmeye gerek de yoktur. Eğer mecaz olarak anlamak gerekirse bu takdirde onların köküne kibri suyu damlatmaktan kinaye olur. Bir şekilde farklı usullerle, metotlarla onların cezasını verilmesi anlaşılmış olur. Kadı İyaz bu harbin Deccal öldürüldükten sonra yapılacağını söylemiştir. Tam kıyamet alametleri, büyük alametler artık zuhur etmeye başladıktan sonra Deccal Yahudi asıllı olacağı haber veriliyor. Ona en çok tabi olanların, peşinden koşanların, ilk defa ona tabi olanların Yahudiler olacağı haber veriliyor. Demek ki Deccal'ı Hazreti İsa Aleyhisselam öldürdükten sonra artık Yahudilerin bir cezalandırma vaktinin geldiği burada anlaşılıyor. Kadı İyaz'ın şerhine göre. Çünkü Deccal'ın tabirleri ekseriyetli Yahudilerdir. Kendisi de Yahudidir. Demek ki dünyaya en büyük fesadı, fitneyi salacak olan Deccal de yine bu kavimden geleceği ve yine bu en büyük fitneyi destekleyenlerinde yine bu kavim olacağı buradan anlaşılıyor. Garkat ağacı Kudüs taraflarına yetişen dikenli bir ağaç imiş. Taberi'nin beyanına göre Deccal orada öldürülecek. Yahudi harbi de orada olacağı rivayet ediliyor. Taberi'nin verdiği bilgilere göre Kudüs civarlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağacı Yahudilere izafe etmesi bundandır. Niçin Yahudilerin ağacıdır o diyor. Çünkü o bölgede yetişiyor. Daha çok Yahudilerin olduğu Kudüs bölgesinde yetiştiği için Efendimiz o ağaç Yahudilerin ağacıdır buyurmuşlar. Cabir radıyallahu anh buyuruyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şüphesiz kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir. Kıyametten önce yalancılar, deccaller zuhur edecek, insanları aldatacaklar. Küçük deccaller önce 30 kadar geleceği ifade ediliyor. Daha sonra en büyük deccalın dünya yaratıldığından kıyamete kadar zuhur edecek en büyük fitne, fesat, aldatmanın bu deccal tarafından yapılacağı ifade ediliyor. İnsanların imtihana tabi tutulması, iman imtihanından geçirilmeleri, Cenab-ı Hak bu fitnelerden bütün müminler muhafaza buyursun, imanlarını, korumalarını nasip eylesin. En büyük mesele bu imanı korumak, dünyadaki bu fitnelere aldanmadan imanı muhafaza ederek Cenab-ı Hakk'a kavuşabilmek. Farklı bir rivayette ravi diyor ki ben bunu kendisine sordum Cabir'e, bunu Resulullah Efendimiz'den sen mi işittin dedim. Evet cevabını verdi. Bizzat kendim kulaklarımla işittim. Başka bir sahabeden nakletiyorum. Çünkü sahabiler birbirlerinden nakledebiliyor. Cabir radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra diyor ki fahzaruhum, aman onlardan sakının. Sakın onlara aldanmayın. Sakın bu yalancı deccallara kanmayın. Böyle keramet gibi mucizevi şeyler gösterseler bile onlar deccal oldukları bellidir. Efendimizin verdiği haberlerden bu anlaşılır. İslam alimlerinden bu öğrenilir. O deccallara sakın aldanmayın buyuruyor. Farklı bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette demek ki aynı mecliste bulunmuşlar veya Efendimizin farklı bir zamanda bu sözü tekrar etmesinden dolayı başka bir sahabi de bunu öğrenmiş ve şöyle naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccal gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yani Efendimiz'den kıyamete kadar zaman zaman bazı insanlar çıkacak. Aldatan, yalan söyleyen, insanları hayrette bırakan, deccal çok yalan söyleyen manasına geliyor. Çok yalan söyleyen, çok aldatan 30'a yakın insan gelecek. Her birisi diyor Allah'ın Resulü olduğunu söyleyecek, iddia edecek. Baştan salih bir insan gibi görünüyor. Sonra peygamber olduğunu, Mehdi olduğunu iddia ediyor. Sonra peygamber olduğunu iddia ediyor. Daha sonra ilah olduğunu iddia edenlere kadar her türlüsünü görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, her biriniz bunlara şahit oluyorsunuz zaman zaman. Deccalların gönderilmesinden murat, kasıt kendi kendilerini göndermeleri yani meydana çıkmaları, yoksa Allah tarafından gönderilmiş şeyler değil, yaratılmaları, ortaya çıkmaları, peygamber olduklarını iddia etmeleri. İmam Nevevi hadis alimi meşhur buyuruyor ki bu nevi deccallardan asırlar boyunca pek çok kimse zuhur etmiştir. Fakat Allah Teala hepsini helak buyurmuştur. Hiçbirinden eser bırakmamıştır. Kalanların da öyle yapacaktır. Tarih boyunca çok çıkmış hakikaten insanları din ile aldatan, dünya ile aldatan, diliyle aldatan, bilgisiyle, ilmiyle aldatan, malıyla, mülküyle aldatan pek çok deccallar çıkmış. Bunların hepsinin akıbeti helak olmuştur. Hepsini Cenab-ı Hak helak etmiştir. Çünkü vel akıbetü lil muttakîn. Akıbet güzelliği ancak muttakilere aittir. Belli bir müddet için, bir zamanlığına belki bu tür yalancı insanların, müttaki olmayanların güzel halleri görülebilir. Rahat bir halleri, dünyevi açıdan rahat halleri görülebilir. İnsanlar onlara gıpta edebilirler. Ancak akıbet hüsrandır. Bu muhakkaktır. Bunu Karun'da da görüyoruz. Cenab-ı Hak haber veriyor. İnsanlar bakınca gıpta ediyorlar. Vay diyorlar, Allah ne lütufta bulunmuş bu adama. Keşke bize de öyle verilseydi diye gıpta ediyorlar. Sonra yerin dibine batınca bütün hazineleriyle birlikte diyorlar ki vay, demek ki Allah Teala kime ne vereceğini iyi biliyormuş. İyi ki bize bu tür bir imtihana tabi tutmamış. İstediğine geniş bol rızık verilmiş. İstediğine daraltırmış. Cenab-ı Hakk'ın bütün bunlar imtihanlarıymış. Bunlara aldanmamak, zengin de olsa insan, fakir de olsa imtihanda olduğunu bilmesi ve onu kazanmak için gayret etmesi gerekiyormuş diye hakikati anlıyor insanlar, görüyorlar. Bu her devirde oluyor. Bu kısa sürelik saltanata hiçbir zaman aldanmamak gerekiyor. Akıbet nasıl olacak? Akıbet kimin? Ona bakmak gerekiyor. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh kendilerinin peygamber olduğunu söyleyen bu yalancılardan üçünü saymıştır. Deccallardan. Bunlar Müseyleme Tülkezzab peygamber olduğunu iddia ediyor. Esved el-Ansi, Muhtar es-Sakafi, sahabe döneminde çıkan üç tane yalancı. Bunlar sonra akıbetler hep hüsran olmuş bunların. Daha sonra bunlardan sonra çıkanlar da tarih şahit ki onlar da hüsran oldular. Bundan sonra bizden sonra çıkacak olanların da akıbeti yine belli bir süre saltanat sürseler de hüsran olacağı muhakkak. Aynı yine hadis şarihlerinden büyük alim bunlara Tuleyha bin Huveylid, Secah binti Haris ve Haris el-Kezzab ile Abbasiler derine zuhur eden bir cemaati de ilave ediyor. Kendisine kadar daha sonra gelmiş bir alim. Başka yalancılardan da bahsediyor. Hadisten murat mutlak surette peygamberlik iddia edenler değil. Çünkü bunlar sayısız derecede çoktur. Maksat şan ve şevketi olanlardır. Yani burada Efendimizin haber verdiği 30 kadar dedi, biraz daha büyük aldatmada bulunan, çok insan kandıran, fitnesi büyük olanlardır. Yoksa peygamber olduğunu iddia eden o iri de ufaklı pek çok insan sapık gelmiş geçmiştir. Müseyleme Yemame'de çıkmış. Yemame'de öldürülmüş, Yemame Harbi'nde. Esved Yemen'de zuhur etmiş. Esved peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce öldürülmüş. Efendimiz hayattayken öldürülmüş. Müseyleme de Hazreti Ebubekir'in halifeliği zamanında öldürülmüş. Hazreti Ebubekir'in orduları, Müslümanlar yine Hazreti Vahşi'nin öldürdüğü rivayet ediliyor. Tuleyha da Hazreti Ebubekir'in hilafet zamanında meydana çıkmış ve sahih olan görüşe göre sonraları tövbe etmiş Tuleyha. Hazreti Ömer zamanında vefat etmiş. Secah'ın da sonradan tövbe ettiği rivayet ediliyor. Muhtar es-Sakafi Abdullah bin Zübeyir'in hilafeti zamanında Kufe'yi ele geçirmiş. Peygamberlik iddiasında bulunmuş ve kendisine Cebrail aleyhisselamın geldiğini iddia etmiş. Sonraları o da öldürülmüş. Haris Abdülmelik bin Mervan'ın hilafet zamanında ortaya çıkmış ve öldürülmüş. Bu şekilde 5-6 tane bizlere örnek sayılıyor bu deccalların bir kısmı. Ama bunların hangisinin, hepsinin ismi burada geçmiyor. Onlar daha sonra zaman zaman çıkıyor. Belki bundan sonra da çıkacak. Muhterem dinleyenler, İmam Müslim Sahih'in Fiten bölümünün 19. babında İbn-i Sayyad'la ilgili rivayetlere yer veriyor. İbn-i Sayyad, Efendimiz zamanında Medine'deki bir Yahudi çocuk. Farklı bir halleri var. Acaba Efendimiz ve sahabiler bu Deccal mıdır diye şüphelenmişler. Deccal'la ilgili verilen sıfatların, bilgilerin ona bir kısmının uyduğunu görmüşler ama sonradan öyle olmadığı anlaşılmış. Böyle bir hadise yaşanmış. Bununla ilgili bilgiler, rivayetler var. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik diyor sahabi. İçlerinde İbn-i Sayyad'ın da bulunduğu bir takım çocukların yanından geçtik. İbn-i Sayyad Yahudi bir çocuk. Çocuklar kaçtı. İbn-i Sayyad ise oturdu, kaçmadı. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşlanmadı da ona Allah hayrını versin, benim Resulullah olduğuma şehadet ediyor musun dedi. İbn-i Sayyad, hayır bilakis sen benim Resulullah olduğuma şehadet edersin cevabını verdi. Bu Yahudi çocuğu kehanetleri falan görülüyor. Farklı halleri var. O hallerini Efendimiz biraz merak ediyor, öğrenmek de istiyor. Böyle Efendimiz'e ters bir cevap veriyor. Sen diyor benim peygamber olduğumu, Resulullah olduğumu şehadet et. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bana müsaade buyur ya Resulullah şunu öldüreyim diyor. Nasıl Allah'ın Resulüne karşı böyle bir cürette bulunabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bu senin zannettiğin deccal ise onu öldürmeye gücün yetmez buyuruyor. Yani bana haber verilen kıyamet alametlerinden birisi olan deccal bu ise eğer, bütün sıfatlar Efendimiz'e demek ki o anda tam bildirilmemiş. Daha sonra bir kısım bilgiler daha gelmiş vahiy ile. Efendimiz tam bir karar verememiş. Acaba bu olabilir mi olmaz mı diye. Ümmeti için de telaş ediyor. Ümmetinin böyle bir fitneye düşmemesi için onları ikaz ediyor Efendimiz. Onları korumak istiyor. Eğer diyor bu deccal ise, bize bilgi verilen deccal ise, bunu diyor biz şu anda sen öldüremezsin. Çünkü o Cenab-ı Hak takdir etmiş, o mutlaka çıkacak. Değilse zaten öldürmenin bir faydası yok şeklinde Hazreti Ömer Efendimiz'i durduruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, farklı bir vaati geliyor ondan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyorduk. Derken İbn-i Sayyad'ın yanına uğradı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona diyor ki senin için bir şey sakladım. İçimde bir şey tuttum. Ne olduğunu bil bakalım. O da duh diyor. Duhanın yarısını söylüyor. Dumanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sus sen değerini aşamazsın. Sana ne takdir edilirse sınırını, haddini aşamazsın. Sana Cenab-ı Hak ne kadar imkan verdiyse ancak o kadar gidebilirsin. İnsanlara imtihan edersin. İmtihanlar insan için sıkıntı, fitne, imtihan vesilesi olursun. Bundan sonrasını aşamazsın. Sen Allah'ı aciz bırakamazsın. Herkes gibi sen de Allah'ın elindesin buyuruyor. Çünkü rivayetlere bakılırsa Efendimiz'in tuttuğu duman, duhan kelimesinin yarısını söyleyebilmiş. Yani şeytanlar, cinler bu tür bazı bilgiler veriyor kendi dostlarına ama yanlış, yarım, eksik bilgiler veriyor. Buna da böyle bir yarım bilgi geldiği görülüyor. Efendimiz bundan çok hoşlanmıyor ama bir taraftan da diyor ki sen ne kadar kehanet de göstersen, ne kadar böyle cinlerden bilgi de alsan, yardım da alsan şeytanlardan, sen diyor haddini aşamazsın. Cenab-ı Hak sana ne takdir ettiyse o kadar gidebilirsin. Akıbet yine hüsrandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah bana müsaade et de şunun boynunu vurayım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırak onu. Eğer bu korktuğun şahıs ise sen onu asla öldüremezsin buyuruyorlar. Eğer deccalsa bu çıkacaksa sen onu öldüremezsin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh benzer bir rivayeti bizlere naklediyor. İbn-i Sayyad'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma Medine'nin bir yolunda tesadüf ettiler. Efendimiz bu ashabıyla giderken Medine'nin sokaklarının birisinde bu Yahudi çocuğuna İbn-i Sayyad'a tesadüf ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona benim Resulullah olduğuma şehadet eder misin buyurdular. O da benim Resulullah olduğuma şehadet eder misin mukabelesinde bulundu. Böyle bir cüretkarlıkta bulunuyor bu Yahudi çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'a, meleklerine ve kitaplarına iman ettim diyor. Sen ne görüyorsun diyor. Neler görüyorsun dedi. İbn-i Sayyad suyun üzerinde bir taht görüyorum dedi. Bana su üzerinde bir taht gösteriliyor. Bu tür garip halleri var bu çocuğun. Onun için de Efendimiz şüpheleniyor acaba bu deccal mıdır diye. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denizin üzerinde iblisin tahtını mı görüyorsun buyurdular. Ve daha ne görüyorsun dediler. İki doğrucu bir yalancı yahut iki yalancı bir doğrucu görüyorum. Bana gelip giden bazı varlıklar var. Bilgi getiriyorlar. Bunların bir kısmı doğru söylüyor, bir kısmı yalan söylüyor. Cevabını veriyor bu Yahudi çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karıştırdı. Buna diyor doğru ile yanlış, hayırla şer karıştırılmış. Bundan hayır çıkmaz. Bırakın onu buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iblisin tahtını suyun üzerine kurduğunu haber veriyor başka bir rivayette. Burada da bu zatın suyun üzerinde bir taht gördüğünü söyleyince Efendimiz sen diyor şeytanın tahtını görüyorsun. Yani sen şeytanla iş ortaklığı yapıyorsun. Şeytan seni yönlendiriyor. Bu tür bazı bilgiler geliyor sana. kehanette bulunabiliyorsun bazen. Doğru, bazısı yanlış. Ancak diyor senin gidişatın gidiş değildir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bazı başka rivayetlerde de Süleyman aleyhisselamın su üzerinde hapsettiği şeytanlar vardır. Bunların yakında çıkıp insanlara Kur'an okuması yakındır buyuruluyor bazı rivayetlerde, sahabilerden gelen rivayetlerde. Yani bu insanlar gelir Kur'an okur, Kur'an yanlış tefsir eder. İnsanları güzel dinlerinden etmek, imanlarından uzaklaştırmak, imanlarını çalmak için gayret ederler, çalışırlar. Bu yakındır diyor. Burada da bir su üzerinde şeytanın tahtının olduğundan bahsediliyor. Bunlar tabii ki bilemediğimiz, tam olarak mahiyetini bilemediğimiz hususlar muhterem dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımızda fitnelerle ilgili, imtihanlarla, sıkıntılarla ilgili rivayetlere devam ediyoruz. İbn-i Sayyad'dan bahsettik birinci bölümde. Bu çocuğa İbn-i Said ismi de veriliyor. İbn-i Said, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh naklediyor. İbn-i Said ile Mekke'ye kadar arkadaşlık etti. Daha sonra bir büyümüş, büyük insan olmuş. Bana dedi ki, beri bak, insanlardan öylesine rastladım ki beni Deccal zannediyorlar. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onun çocuğu doğmayacak derken işitmedin mi? Ben elbette işittim dedim. Benim çocuğum doğdu. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o Deccal Medine ile Mekke'ye giremez. Mekke Medine haricinde dünyanın her tarafını dolaşır, bütün insanlara sıkıntı verir derken işitmedin mi dedi. Ben tabii işittim dedim. O da dedi ki ben Medine'de doğdum ve işte Mekke'ye gidiyorum dedi. Sonra sözünün nihayetinde bana şunu söyledi. Beri bak, ben onun doğduğu yeri, yani Deccal'ın doğduğu yeri, mekanını ve nerede olduğunu pekala biliyorum dedi. Böylece beni şaşırttı. Hem Deccal olmadığını söylüyor, hem onu bildiğini söylüyor. Garip bir insan. Bu nedir diye şaşırttı beni, korkuttu, kafamı karıştırdı diyor Ebu Said radıyallahu anh. Ebu Said radıyallahu anh farklı bir rivayette de şöyle bahsediyor. Ebu Said bana şunu söyledi. Ben o arada kendisinden biraz acıyordum. Yani insanların ona hep Deccal gözüyle bakmasından, sıkıntı çekmesinden, onu ayıplamasından, zemmetmesinden dolayı biraz da acıyordum. Bana dedi ki, haydi insanları mazur gördüm. Cahil insanlar neyse. Ya size ne oluyor ey Muhammed'in ashabı? Peygamberimizin ashabı niye benimle ilgili kötü şeyler söylüyor? Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal Yahudidir demedi mi? İşte ben Müslüman oldum. Daha sonra Müslüman olduğu iddia ediliyor bu zatın. Müslüman olduğu söyleniyor. Ama akıbeti karışık biraz. Onun çocuğu olmayacak demedi mi? İşte benim çocuğum oldu. Allah ona Mekke'yi haram kılmıştır buyurmadı mı? İşte ben hac ettim. Hac'tan dönüyorum dedi. Sözüne devam etti. Hatta az kaldı. Sözü bana tesir ediyordu. Neredeyse inanıyordum adama. Acıyacaktım. İbn-i Sayyad Ebu Said'e beri bak, vallahi ben şimdi onun nerede olduğunu pekala biliyorum. Babasını ve annesini de biliyorum demiş. Kendisine bu adamın yerine sen olmak ister miydin demişler. Yani sen Deccal olmak ister miydin? Deccal olsa hakikaten böyle bir şey sever miydin? Bana arz olunsa geri çevirmezdim cevabını verdi. Hakikaten karışık bir Yahudi çocuğu. Ne oldu belli değil. Müslüman olduğunu söylüyor. Deccal olmadığını söylüyor. Delil getiriyor Efendimizin hadis-i şeriflerinden. Sonra da bana arz edilse reddetmezdim diyor. Hoşlanmamazlık etmezdim diyor. Kabul ederdim, edeceğini bildiriyor. Böyle bir hali var. Ebu Said el-Hudri'den gelen diğer rivayette beraberimizde İbn-i Said olduğu halde hac etmek yahut umre yapmak için yola çıktık. Bir konağa indik derken insanlar dağıldı. Ben ve o ikimiz kaldık. Onun hakkında söylenenlerden dolayı kendisinden ürktüm. Yani baş başa kalmaktan böyle garip bir insanla çekindim biraz. O eşyasını getirerek benim eşyamın yanına koydu. Ben de çok sıcak bir hava var. O eşyaları şu ağacın altına koysan dedim. Yani biraz uzak tutmak istiyor eşyalarından. Dediğimi yaptı. Bize diyor koyun sütü ikram edildi. O arada bir sürü geldi. Koyun sürüsü geldi. İbn-i Said, İbn-i Sayyad kalktı gitti. Süt aldı geldi. Demek ki çobandan artık istedi mi, parayla mı satın aldı bilemiyoruz. Gelerek büyük bir kadehle bana Dedi ki iç Ebu Said, al sen de süt iç dedi. Ben de gerçekten sıcak bir hava var, süt de sıcaktır diye bir bahane uydurarak onun elinden bir süt içmek istemedim. Halbuki diyor bir şeyim yoktu, bir sıkıntım yoktu. İçebilirdim ama sadece onun elinden içmek istemiyordum. Yahut onun elinden almak istemiyordum. Bunun üzerine şöyle dedi. Ey Ebu Said, içimden öyle geçti ki hakkımda halkın söylediklerinden dolayı bir ip alayım da onu bir ağaca asarak kendimi boğayım. İdam edeyim kendimi, intihar edeyim. Ya Ebu Said, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi siz Ensar cemaatine ayağın olduğu kadar kimseye ayağın olmamıştır. Yani Peygamberimizin hadislerini en çok siz Medine'li Ensar bilirsiniz. Sizden daha iyi bilen olmaz. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini en iyi bilen insanlardan değil misin? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh en çok hadis rivayet edenlerden birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccal kafirdir demedi mi? Halbuki ben Müslümanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kısırdır çocuğu olmaz demedi mi? Halbuki ben çocuğumu Medine'de bıraktım. Benim çocuğum var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Medine'ye ve Mekke'ye giremez demedi mi? Halbuki ben Medine'den yöneldim Mekke'ye gidiyorum. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki az kaldı onu mazur görüyordum. İnanıyordum sözlerine. Sonra şunu söyledi. Beri bak vallahi ben onu pekala biliyorum. Deccal'ı tanıyorum biliyorum. Doğduğu yeri ve şimdi nerede olduğunu da biliyorum. Diyor kendisine bugün diyor ki sana yazıklar olsun uzak dur benden dedim diyor ve ondan ayrıldım. Yani karışık bir şahsiyet o zamanlar yaşamış. Ashab-ı kiramda acaba demişler bu Deccal olabilir mi olamaz mı diye. Ebu Said radıyallahu anh neredeyse inanıyordum ama diyor sonradan baktım ki diyor adam Deccal'ı bildiğini söylüyor. Ondan yani memnun gibi görünüyor. Biraz önceki rivayette gördüğümüz gibi verilse bana hoşnutsuzluk göstermezdim diyor böyle bir özellik. Diyor ki uzak dur benden lanet olsun sana yazıklar olsun sana dedim diyor onu uzaklaştırdım. Bu İbn-i Sayyad Yahudi çocuğu garip halleri olan bu çocuk Peygamber Efendimiz'e cennetin toprağını sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin toprağı beyaz un gibidir. Halis misktir. Yani görünüşü, kokusu bu şekilde. Görüntüsü de çok güzel, tadı da çok hoştur şeklinde ona bilgi vermiş. Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir cemaatin içinde ashab-ı kiramla birlikte İbn-i Sayyad'ın tarafına gitmişler. Onu Beni Megale'nin kalesi yanında çocuklarla beraber oynarken bulmuşlar. Mesne Bevi'nin biraz ilerisindeki bir kalenin yanında çocuklarla oynuyor. Kendisi de çocuk zaten o zaman. İbn-i Sayyad o gün Bülüğ'e yaklaşmış bulunuyor. Daha Bülüğ'e ermemiş bir çocuk. Hiç hissetmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle sırtına dokunmuş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyad'a benim Resulullah olduğuma şehadet ediyor musun demiş. İbn-i Sayyad ona bir bakmış ve şehadet ederim ki sen ümmilerin Resulüsün. Yani Arapların Resulüsün. Biz Yahudilere sen Resul değilsin. Bugünkü Resul Yahudilerin de aynı görüşteler. Peygamber Efendimiz olarak Araplara göndermiş bir peygamberdir. Bizim peygamberimiz değildir diye kendilerini soyutluğuyla üstün görüyorlar. Halbuki Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiş peygamberdir. Ahir zaman peygamberidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetmiş. İbn-i Sayyad Resulullah Efendimiz'e sen benim Resulullah olduğuma şehadet eder misin diye bir küstahlıkta bulunuyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu reddediyor ve ben Allah'a ve peygamberlerine iman ettim buyuruyor. Buna kadar gelen peygamberlere kendisinin peygamber olduğuna Efendimiz de iman etmekle mükellef. Âmener Resulü bime önzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun buyuruyor Cenab-ı Hak. Resul diyor önce kendisine indirilenlere iman etti. Müminler de iman ettiler. Efendimiz ne görüyorsun diye soruyor bu garip yaratılışlı insana. İbn-i Sayyad da diyor ki bana bir doğru söyleyen birisi geliyor bir de yalancı geliyor. Cevabını veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sana bu iş karıştırılmış. Yani doğru bir yol üzere değilsin. Karışık işler içindesin. Doğru söyleyen, yalan söyleyen geliyor. Bir saf halin yok buyuruyor. Sonra Efendimiz ona ben senin için bir şey sakladım. İçimde bir şey tuttum. Ne olduğunu bilebilecek misin diyor. Madem kahinlik yapıyorsun. İbn-i Sayyad o dumandır diyor. Duh kelimenin yarısını söylüyor. Duman kelimesinin yarısını, duhan kelimesinin duh kısmını söylüyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sus, sen asla haddini aşamazsın. Sana ne kadar sınır çizildiyse o kadar gidebilirsin diyor. Bu esnada Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamaz tabii ki böyle bir durumda. Bana müsaade buyur ya Resulullah, şunun boynunu vurayım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bu oysa, eğer deccal ise sen ona asla musallat olamazsın, onu öldüremezsin. O değilse onu öldürmekte senin için bir hayır, bir fayda yoktur. Deccal değilse zaten öldürmeye gerek yok. Deccal ise de öldüremezsin. O zamanı geldiğinde çıkacak, belki insanlara, insanların imtihanına vesile olacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer'in haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Ka'b el-Ensari ile birlikte İbn-i Sayyad'ın bulunduğu hurmalığa gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmalığa girince hurma dallarının arkasına gizlenmeye çalışıyordu. İbn-i Sayyad kendisi görmeden ondan bir şeyler işitmek istiyordu. Yani Efendimiz'i görmeden konuştuğu sözlerden, halinden biraz gözlemlemek istiyor ki durumu nedir? Onu ortaya çıkarmak istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Sayyad kendini görmeden ondan bir şey işitmek istiyordu Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kadifeden bir döşeği üzerine uzanmış bir şeyler mırıldanırken gördü. Garip sesler çıkarıyor, mırıldanıyor falan. Yani cinlerle meşgul olan, cin çarpmış insanların hali gibi bir hali var. Derken İbn-i Sayyad'ın annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hurma dallarıyla gizlenirken görüyor. İbn-i Sayyad, ey Safi, bu şekilde hitap ediliyormuş. Ey Saf diye. Bu Muhammed, bak Muhammed geldi diye haber veriyor. İbn-i Sayyad hemen kalktı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer kadın onu bıraksaydı halini bize beyan edecekti buyururlar. Yani biraz onu gözlemeseydik, sözlerini dinleseydik onun ne olduğu ortaya çıkacaktı ama kadın bırakmadı, onu ikaz etti, uyardı. Bu şekilde bize de onun hali tam olarak şu anda ortaya çıkmadı buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kıyametle ilgili hadiseler, fitneler, karışıklıklar, kıyamet alametleri ümmeti için çok önemli olduğu için Efendimiz bu konu üzerine çok duruyor. Ümmetini bu sıkıntılardan kurtarmak istiyor. Bu hadiselerden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halk arasında ayağa kalkarak insanlar arasında Allah'a gereği şekilde senada bulundu. Hamd ve senada elhamdülillah rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin şeklinde hamd ve senadan sonra Deccal'dan bahsetti. Ben sizi ona karşı uyarıyorum buyurdu. Bütün peygamberler ikaz etmişler. Demek ki çok büyük bir fitne. Çok, pek çok insanın imanını çalacağı için, iman da çok kıymetli bir mücevher olduğu için insanlar için Efendimiz bu konu üzerinde çok duruyor. Sizi uyarıyorum. Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini ondan uyarmış olmasın. Bütün peygamberleri ikaz etti. Cenab-ı Hak zamanını gizlemiş. Ne zaman çıkacağını bilmiyorlar. Ama her peygamber ümmetlerini ikaz ediyor. Aman dikkatli olun, imanınıza sahip çıkın, bu yalancılara aldanmayın diye. Hiçbir peygamber zamanında çıkmadığı için artık son peygamber zamanında çıkacağı kesinleşiyor. Efendimiz zamanında çıkacağı kesinleşiyor. Gerçekten Nuh aleyhisselam kavmini ondan uyarmıştır. Nuh aleyhisselam da ikaz etmiş. Lakin size onun hakkında bir söz söyleyeceğim ki bu sözü hiçbir peygamber kavmine söylememiştir. Peygamberimiz daha çok vasıflarını bildiriyor. Vasıfları bildiriliyor. Şahıs ve zaman tayin edilmiyor. Şu zamanda şöyle bir şahıs çıkacak, şu şahıs çıkacak denilmiyor. Ama vasıfları, şu gözü şöyle olacak, ayakları böyle olacak, şu tür imkanlara sahip olacak, şu işler yapacak diye vasıfları bildiriliyor. Efendimiz, önceki peygamberler daha az bilgi vermişler. Peygamberimiz ise hiçbir peygamberin vermediği bilgiler size vereceğim diyor. Bilmiş olun ki bu adamın bir gözü kördür. İnsan bu Deccal, yani insan, Yahudi kökenli, Yahudi asıllı bir insan, bir gözü kördür. Allah Teala ise kör değildir. Yüce Rabbimiz bütün kemal sıfatlarla muttasıftır, basirdir. Onda bir eksiklik söz konusu değildir. Böyle eksik sıfatlarıyla ilah olduğunu iddia edenler görürseniz anlayın ki o yalancıdır. Çünkü Cenab-ı Hak kemal sıfatlarla her şeyin en güzeli, en mükemmeli, bütün sıfatlar lehul esmaül husna, bütün güzel isimler, güzel sıfatlar ona aittir. Deccal'ın, bu yalancıların da böyle bir kademeyle önce salih bir insan gibi görünüp sonra işte mehdilik iddia edip sonra peygamberlik iddia edeceği, sonra ilahlık iddia edeceği söyleniyor. Bunlara dikkat edin. Hiçbir insan Cenab-ı Hakk'ı daha hayattayken, ölmeden göremez ve Cenab-ı Hak da noksan sıfatla da münezzehtir. Subhanallah diyoruz her gün defalarca. Subhanallah demek Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan münezzehtir, beridir. Her hususta bunu ifade ediyoruz. Bu halde nasıl gidip de bu tür yalancılara aldanıyoruz? Demek ki bu konudaki bilgimiz sağlam değil, itikadımız kuvvet bulmamış demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'dan sakındırdığı o gün şunları da ilave ediyor. Onun iki gözünün arasında kafir yazılıdır. Kefere yazılıdır. Bunu bütün müminler görür. Bunu onun yaptıklarından hoşlanmayanlar okur. Yahut bunu her mümin okur. Deccal'ı kabul etmeyen, ona karşı duranlar bunu okuyabilir veya her mümin okuyabilir. Efendimiz şöyle bitiriyor sözlerini. İyi bilin ki sizden biriniz ölünceye kadar Rabbini Azze ve Celle'yi katiyen göremeyecektir. Bu çok önemli bir esas bizim için muhterem dinleyenler. Bu esası bilirsek pek çok fitneciden, deccaldan kurtulabiliriz. Cenab-ı Hak len terani buyuruyor Musa aleyhisselama, beni göremezsin bu dünyada diye. Demek ki bu dünyada kimse Cenab-ı Hakk'ı göremeyecektir diyor. Efendimiz de bunu bildiriyor. Buyuruyor ki teallemu ennehu len yara ahadun minkum rabbehu hatta yemut azze ve celle. Allah Azze ve Celle'yi ölünceye kadar kimse ölmeden önce göremez. Ancak ahiret aleminde öldükten sonra görülür Cenab-ı Hak. Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in gördüğü görmediği ihtilafları var. Gördüğü görüşünde olanlar ise o Miraç dünya boyutlarından çıkmışsa Efendimiz'in bir ahiret boyutuna geçmesi hali olduğu için o da dünyada görme gibi kabul edilemez. Onun için dünyada kimse Cenab-ı Hakk'ı göremez. Peygamberler dışında kimse Cenab-ı Hak'la konuşamaz. Bunu iyi bilmek lazım ve bu hususta bazı iddialarda bulunan, bazı imalarda, işaretlerde bulunan insanların hemen bir deccal olduğunu, bir yalancı olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Bu tam bir esas bizim için. Bir usul, buna göre bir mizan, bir mihenk taşı. Bu mihenk taşına vurarak insanların doğrusunu, eğrisini kolaylıkla tespit edebiliriz. Efendimiz iyi bilin ki diyor, hiçbir insan Rabbini ölmeden önce göremez. Hayattayken ben ilahım diye çıkan insanlara aldanmayın. Çünkü dünyada ilah görülmez, görülemez. Gerçek ilah, sahte ilahlar çok. Onları her zaman görüyoruz zaten. İbn Ömer radıyallahu anh Medine yıllarında birinde İbn-i Sa'ide, İbn-i Sayyada bu garip adama rastladı. Onu kızdıracak bir söz söyledi. O da diyor o kadar kızdı, öfkelendi ki diyor şişti, kabardı, neredeyse yolu dolduracaktı. Daha sonra Abdullah kardeşi, ablası Hafsa'nın yanına girdi. Hazreti Hafsa bu olayı işitince diyor ki Allah iyiliğini versin. İbn-i Said'den ne istedin? Bilmez misin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ancak birine kızdığı bir öfke anında zuhur edecektir, ortaya çıkacaktır buyurdu. Aman kızdırma, eğer deccalsa bu kızgınlık esnasında ortaya çıkar da biz fitneye düşer oluruz, sıkıntı çekeriz diye ikaz ediyor Hazreti Hafsa validemiz. Yani deccalin çıkması böyle bir kızgınlık anında. Bazı insanlar onu kızdıracaklar. Bu kızgınlık anında o da artık kendisini ortaya çıkaracak, deccal olduğunu ilan edecek ve fitnesine, fesadına başlayacak. Yine İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki ben ona iki defa rastladım bu İbn Sayyada. Garip halleri olan bu Yahudi çocuğuna. Bir defa rastladım da bir zata bunun o deccal olduğunu mu konuşuyorsunuz dedim, söylüyorsunuz dedim. Hayır vallahi cevabını verdi. Bana yalan söyledin. Vallahi bana biriniz haber verdi ki o sizin hepinizden çok mal ve çocuk sahibi olmadıkça ölmeyecektir. Söylendiğine göre bugün o da öyledir dedim. Yani deccallık alametleri var bunun üzerinde dedim diyor. Mütakiben biraz konuştuk, sonra ondan ayrıldım. İbn-i Sayyad'a başka bir defa daha rastladım. Gözü şişmişti. Ne zaman şişti bu gözün dedim. Bilmiyorum diye cevap verdi. Gözün başında olduğu halde bilmiyorsun ha dedim. Yani gözün başında, sen gözünden haberin yok mu? İnanmadım bu sözüne diyor yani. Allah dilerse onu senin şu sopanla da şişirir dedi diyor. Ve işittiğim en şiddetli bir sesle eşek anırması gibi bir ses çıkardı. bazı dostlarım onu elimdeki sopayla sopa kırılıncaya kadar dövdüğümü söyledi ama ben vallahi hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim, öyle öfkelenmişim ki adamı dövmüşüm. Haberim yok diyor İbn Ömer radıyallahu anhuma. İbn Ömer gelerek ablası Ümmül Müminin, müminlerin annesinin yanına girdi ve hadise onu anlattı. Hafsa radıyallahu anha, ondan ne istiyorsun? Bilmez misin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphe yok ki onu insanlar üzerine gönderecek olan ilk şey kızdığı bir andır. Bir kızgınlık, bir öfke anıdır, bir öfke halidir. O öfkeyle artık ortaya çıkacaktır buyurdu. Öfkelendirme adamı, başımıza iş çıkarma diyor Hafsa validemiz. Bu İbn-i Sayyad'ın bir ismi de Saf, Safi, Saf. Buna İbn-i Sa'd de deniyor. Alimler İbn-i Sayyad kıssasını müşkil buluyorlar. Hakikaten sıkıntılı bir, anlaşılması zor bir hadise. Bu adamın deccallardan biri olduğunda şüphe yoksa da Mesih namındaki meşhur deccal olup olmadığında şüphe edilmişti. Mesih gözü kör edilmiş, bir gözü kör manasında. Yani büyük deccal değil de ondan önce gelen küçük deccallardan birisidir bu deniyor alimlerimiz. Hadislerin zahirleri bunun meşhur deccal olduğuna dair vahiy gelmediğini gösteriyor. Peygamber bir bilgi gelmemiş. Bu konuda net bir bilgi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilen yalnız deccalın sıfatları. Sıfatları bildiriliyor, şu sıfatlarda olacak diye. İbn-i Sayyad da ihtimalli karineler görülmüş. Acaba bu olabilir mi diye. Peygamberimiz ve ashab-ı kiram şüphelenmişler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bu adamın ne de başkasının deccal olduğunu katiyen söylememiş. Hazreti Ömer'e eğer bu o deccal ise senin onu öldürmeye gücün yetmeyecektir buyurması da bunu gösteriyor. İbn-i Sayyad fitne fesat çıkaran ve kehanet gösteren yalancı deccallardan biri olduğu için onun sıfatlarını haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Filhakka İbn-i Sayyad kendisine doğurucu ve yalancı kimseler geldiğini veya şeytanlar, cinler geldiğini, su üzerinde taht gördüğünü, kendisinin meşhur deccal olmaktan çekinmediğini, deccalı tanıdığını, doğduğu yeri ve halen nerede olduğunu bildiğini söylüyor. Kafaları karıştırıyor. Müslüman görünmesi, cihad etmesi, bulunduğu halden vazgeçmesi onun deccal olmadığına sarih delil kabul edilmemiş. Bu bir delil sayılmaz. Aldatıyor da olabilir. Hatta bir diyor ki ihtiyarladıktan sonra hali selef arasında ihtilaflıdır. Daha sonra hayatın son kısımları da ihtilaflıdır. Rivayete göre İbn-i Sayyad'ın bu sözlerinden tevbe etmiş ve Medine'de ölmüştür. Bir rivayet öyle söyleniyor. Hatta cenaze namazı kılınacağı vakit yüzü açılarak cemaate gösterilmiş ve şahit olun denilmiştir. Fakat başka rivayetlerde onun farklı bir yerde öldüğü söyleniyor. İbn-i Sayyad'ın deccal olmadığını söylenenler bundan sonra gelecek olan cessası hadisiyle delil getiriyorlar. Orada deccalın farklı bir varlık olduğu görülüyor. Cabir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in sözüne karşı sükut buyurmasından başka bir şey yok. Yani Efendimiz o Hazreti Ömer o deccal mıdır diye soruyor. Efendimiz sükut buyuruyor. İhtimal ki onun bu şaşkın hali karşısında deccal olup olmadığı hususunda tevakkuf etmiş Efendimiz. Net bir söz söylemiş. Bu da tam bir delil sayılmaz. Burada şöyle bir sual akla gelebilir. İbn-i Sayyad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda peygamberlik iddia ettiği halde onu neden öldürmemişlerdir? Buna iki cevap verilmiş. İbn-i Sayyad henüz buluğa ermemiş bir çocuktu. Mükellef olmadığı için öldürülmemiştir. Bu sözü diyor Kadıyaz kabul etmiyor. İbn-i Sayyad Yahudilerle barış akdedildiği bir sırada zuhur etmiştir. Kendisi Yahudiydi. Öldürülmemesi bundandır. Anlaşma var kabileyle. Hatta bir hadis alimi bu ikinci cevabı kat'i olarak kabul etmiş ve şunları söylüyor. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra kendisiyle Yahudiler arasında bir barış anlaşması yazdı. Buna göre Yahudilere dokunmamak, onları kendi hallerine bırakmak şart. İbn-i Sayyad da onlardandı yahut aralarına sığınmıştı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gizlediği duhan ayetiydi. Senin için bir şey gizledim diye ama o onun yarısını bilebiliyor. Bu şekilde kehanetin de yarım bir bilgi ona getirdiği anlaşılıyor. Meleklerin sırlarını çalmak için şeytanların alt semaya çıktıkları, dünyaya en yakın semaya çıktıkları ve onlardan bir iki kelime işitir işitmez gök taşlarıyla taşlandıklarını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Onlara şihaplar atılıyor gök taşları. Şeytanlar işittikleri bir doğruya bin yalan katarak vesvese suretiyle bunları yeryüzündeki insan dostlarına bildiriyorlar, kahinlere bildiriyorlar. Kahinler de bu tür işlerle meşgul olan insanlar da, cinci hoca dedikleri hocalar da belki insanlara bir doğru bilgi veriyor. İnsanlar bakıyorlar ki hakikaten onun verdiği bilgi doğru çıktı. Artık ondan sonraki bütün yalanlarını kabulleniyorlar. Bu da büyük bir tehlike hakikaten. Pek çok insanın aldandığı, kapıldığı bir tehlike. Buna dikkat etmek lazım. Bir insanın verdiği bir haber doğru çıkabilir ama bunun bütün sözleri doğru manasında değildir. İşte bu da ondandır. Cinlerden aldığı, şeytanlardan aldığı bir doğru bilgiyi söylüyor. Ondan sonra da onunla birlikte yalan bilgileri diğer insanlara yutturuyor. Pek çok insanın sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Bu hususa dikkat etmek gerekir. Bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki Deccal'ın zuhuru haktır. Gerçekten kıyamete yakın Deccal çıkacaktır. Deccal muayyen bir şahıs olup Allah Teala onunla kullarını imtihan edecektir. İman imtihanı. Cenab-ı Hak kullarını imtihan edecektir. Kendisine pek çok harika göstermek için evvela kudret ve kuvvet verecek. Bazı keramet gibi görülen halleri olacak. Sonunda bu kudreti ondan alarak tamamıyla aciz bırakacaktır Cenab-ı Hak onu. Çocuğun Müslümanlığı sahihtir. Burada Müslüman olduğunu söylüyor. Çocuk Müslüman olduğu kabul ediliyor. Hadis-i şerif Allah Teala'yı ahirette görmek caizdir diyen ehli sünnet mezhebinin delillerindendir. Ahirette görmek mümkündür. Dünyada göremez kimse. Ölünceye kadar göremez. Öldükten sonra Cenab-ı Hak dilediklerini kendisi yüce zatını gösterir. Ru'yetullah nimetini lütfeder. Hadis-i şerif yine Hazreti Ömer'in dini salabet ve kuvvetini gösteriyor. Ne kadar cesur ve dinine bağlı bir insan olduğunu, bir şeyi iyice tahkik etmek gerektiğine %100 delil bulunmadıkça kan dökmenin caiz olmadığını delil bu hadis-i şerif. Yani bir şeyi iyice araştırmadan Efendimiz hakikaten bu hali karışık olan zatın iyice araştırıyor, gidiyor, kendisiyle görüşüyor, konuşuyor, gizlice dinlemek istiyor acaba hali nedir diye. İyice tahkik etmeden bir karar onun hakkında vermek istemiyor. Kesin bir delil bulmadan kan döktürmüyor. Bu şekilde ölçüler hadis-i şeriften de çıkarmış oluyoruz muhterem dinleyenler. Bugün de programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.